Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün program boyunca bir rengi konuşacağız. Biz renkleri konuşuyoruz program içinde sırası geldiğinde, ama bir bölümü olarak belki de ilk defa bir rengi bütün bir programa çevireceğiz.
Evet, enteresandır. Yani bir rengin bir program olması veya bir yazı mevzusu olması enteresan, ama enteresandır öyle.
Ama dolduracak, görecek, evet, dinleyicilerimiz ki sıkılmayacaklar, evet, bizi dinlerken. Bir kere renk, aslında renk diye bir şey yok. Bir kırılma ve bir göz.
Biz öyle görüyoruz.
Biz öyle görüyoruz. Mavi diye bir şey de yok. Ama bunu böyle bilmek istemiyoruz. Evet. İyi ki var.
Ne deniz mavi, ne gök mavi, ama evet, biz onu öyle görüyoruz. Evet.
Ve öyle görmekten de mutluyuz.
Tabii, yani renklerin varlığı zaten hani bir tabir olmuştur. Renkli bir hayatı var veya çok renkli bir karşılama veya çok renkli oldu denir. Yani demek ki renk insanın hayatında ne kadar mühim ki insanlar bir şeyi güzel olarak tavsif ettikleri zaman renkli sıfatını ona yakıştırıyorlar. Yani siyah beyaz hayat güzel değil. Fakat pek çok insan vardır, psikolojik olarak söylüyorum, hayatı siyah beyaz olarak yaşamayı severler. Bu şunu ifade ediyor: İnsanların hayatında yalnızca doğrular ve yanlışlar, yalnızca güzeller ve çirkinler vardır. Arada hayatın çok esnek bir sahası var. O sahayı insanlar gözden kaçırırlar.
Kaybediyorlar.
Bu da o zaman insanların mutsuz olmasına, fanatik olmasına, insan münasebetlerinde tahammülsüz olmasına, geçimsiz olmasına, etrafında dostlarının kalmamasına sebebiyet veriyor. Hı. Onun için renklerin varlığı aynı zamanda bize bir yol gösteriyor. Diyor ki, bakın, hayatta çok çeşitli renkler var. Dolayısıyla hadiselerin ve insanların da çok çeşitli tasavvurları ve tecellileri var. Buna göre hareket edin. Hı. Olmayan bir şey renk, ama var görüyoruz. Hayat da böyledir. Aslında bize burada bir nasihat da var.
Yani şimdi her rengin aslında hem psikolojide hem de renk bilimde bir karşılığı var. Bu renklerin içinde bence en güzel karşılığı olan renk mavi. Çünkü sonsuzluğu ve özgürlüğü çağrıştırıyor. Evet,
ve meşhur. Yani diğerleri mesela hakkında bu kadar mavi şarkı var. Ne siyah, ne yeşil, ne toz pembedir. Mavi dünyam benim, ömre bedeldir. Denizle bir örnek, gökle bir renktir. Mavi dünyam benim, ömre bedeldir. Yani başka renkler için mesela böyle... siyah da güzel ama illa mavili mavili. Hmm. Kırmızı da güzel ama illa de mavili mavili. Yine türkü var, halk, evet, türküsü var. Şimdi bu mavi demek ki hayatımızda, bilhassa bizim Türklerin hayatında ve tarih boyunca da soyluların hayatında, şimdi bir miktarda Mısır'da, antik Mısır'da, hı, söyleyeceğiz birazdan, mühim bir renk, mühim bir rol oynamış.
O zaman hadi izini sürelim mavinin ve bizim kendi antik kültürümüze gidelim. Türk kültürünün başlangıç noktasına gidelim. Neden mavi Türkler için önemlidir ve maviyi nasıl elde ederler?
Evet, şimdi bir kere mavinin hususiyetlerini anlatmak lazım. Mesela Rönesans devrinde çok resim yapılmıştır. Rönesans yeniden doğuş demek, ama esas sembolize ettiği ifade şudur: insanı dünyanın merkezine koymak, Tanrı'nın yerine insanı koymak. Buna hümanizm de deniyor. Yanlış anlaşılmasın, Tanrı'yı reddetmek falan değil. Yani her şeye din merkezli bakmak yerine insan merkezli bakıyor.
İnsanın daha fazla önemsendiği, evet, bir dönemin başlangıcı. Evet.
Evet. Ve bu devirde artık resimde, heykelde hep insanın ön plana çıkarıldığını, sanatlarda insanın ön plana çıkarıldığını, insan merkezli bir felsefe cereyanının doğduğunu görüyoruz. Bu tablolara baktığımız zaman, Rönesans ve sonrasında yapılan tablolara baktığımız zaman, neoklasik devirde de böyle, hep insan figürleri. Kadın, insan, çocuk, köylü, şehirli, ekmek yapan kadın, ekim biçen çiçi, hep bu tabloları
çiçek
görüyoruz.
Yetişen,
evet, çiçek yetişen.
Toplayan.
Evet. Bunda burada baktığımız zaman mavi ve mor elbiseliler ve kırmızı elbiseliler zenginler ve soylulardır.
O resimler,
evet,
arasında.
Evet, resme baktığınız zaman eğer kırmızı elbiseli, mor elbiseli ve mavi elbiseli bir kadın, çocuk gördüğünüz zaman bilin ki bu zengin veya soylu. Halk umumiyetle sarı renkle tasvir edilmiştir. Daha soluk. Halbuki bazılarına göre sarı da çok güzel bir renktir. Kur'an-ı Kerim'de mesela övülen bir renktir sarı. Mesela diğer renkler Kur'an-ı Kerim'de övülmemiştir ama bu kadar övülmemiştir. Var, övülenler var da cennet kadınlarının gözlerinin siyahı çok siyah, beyazı çok beyaz şekilde övülüyor. Huri demektir bu. Hur beyaz demektir. Havari beyazlatan demektir. İhtiyar saçı kaşı beyazlamış demektir. Ama sarı, tesurun nazirin, insanları, bakanları. İşte ama o her sarı değil. Altın rengi olan bir sarı vardır. O sarı hakikaten bakanları ferah ama onun dışındaki sarı umumiyetle fukara rengidir. Çünkü mavi, mor ve kırmızı çok zor elde edilen renklerdir.
Özellikle morun bazı tonları.
Çok zor. Sarı ise çok kolay elde edilen bir renktir. Bundan dolayı mor, kırmızı ve mavi çok kıymetlidir. Şimdi nasıl elde ediliyor? Kırmızı.
Eski Türklerde de böyle
tabii
mi?
Tabii böyle. Ona da şimdiden geleceğiz. Şimdi kırmızı denilen bir böcekten elde ediliyor. Bu böceği bulmak zor. Bunun renk verecek hale getirilmesi, ondan sonra bundan o rengin alınması bir hayli zor. Onun için kırmızı.
Kabuğunu ezerek
elde ediliyor. Şimdi sentetik renkler yok. İnsanlar belki şaşırabilir. Mavi ise Akdeniz'de, Ege'de de çok var. Indigo denilen bir madde var. Purpur denen bir deniz kabuklusu var. Ondan elde ediliyor o indigo. Indigo aslında Hintli demektir. Avrupalıların verdiği isim. Biz buna çivit diyoruz. Çivit otu diye bir ot var. Bir de kara buğdayın tohumundan da elde ediliyor mavi ama çok az elde ediliyor ve çok zahmetli. Onun için mavi renk her zaman çok zahmetli elde edildiği için çok istisnai insanların rengi olmuştur.
Dikkat çekmesinin sebebi de bu aslında.
Bu zaten ondan da bahsedeceğiz. Ayrı bir takım metafizik şeyleri, güçleri de var. Mor da akraba bir renktir. Maviye. Morun da elde edilmesi çok zordur. Onun için eskiden Roma imparatorları sadece mor giyerlerdi. Onlara mahsustu. Hatta Roma prenslerine, imparatorun çocuklarına porfirogenitur, mora doğmuş. Beşik bile mor çünkü derlerdi. Son Roma imparatoru İstanbul'un fethinde kahramanca savaşırken maktul düşmüştür ve ayakkabılarından tanınmıştır. Ayvansaray surlarının dibinde anlaşılmıştır ki bu imparator ve Fatih Sultan Mehmet, antır parantez söylüyorum, bu kahraman düşmana bir imparatora layık merasim yapılması için talimat vermiştir.
Paranız da olsa, gücünüz de olsa o rengi giyemiyorsunuz.
Giyemezsiniz. Bu yasak olan renklerdendir. Yani mor renk Roma ve Bizans'ta paranız olsa bile, gücünüz olsa bile başkalarının kullanamayacağı bir renktir. Şimdi mavi renk zor elde edildiği için kıymetli ama mavi renge yüklenen bazı sembolik manalar da var. Mavi renk her zaman otoriteyi sembolize eder. Yani otoriter bir renktir. Onun için bütün üniformalar eskiden mavi renkteydi. Savaşırken eskiden Keltler, mesela Romalılar yüzlerine mavi boya sürerlerdi. Bu karşı tarafı korkutur. Onlarda bir hakimiyet, üstünlük şeysi, psikozuna girmelerine sebebiyet verirdi. Fransa Kralı Saint Louis 13. asırda yaşamıştır. Hep mavi elbise giyerdi. Tablolarda hep mavi olarak resmedilmiştir.
Resim olarak kendi tercihi mi yoksa kraliyet tercihi mi?
Sonradan kraliyet tercihi oldu. Bourbon monarşisi, yani Fransız monarşisi ki Bourbon hanedanıdır. Cape esas ailenin ismi. Armaları mavi zemin üzerine sarı zambak şeklindedir. Bu Fransız monarşinin rengidir. Onun için mavi her zaman Roma'da, Fransa'da otoriteyi ve Fransız krallık ailesini sembolize etmiştir. Otorite ile alakalı olarak mavi sükûnetin rengidir. Mavi renk insanı hiçbir rengin hasıl etmediği bir sükûnete sevk eder. Onun için eskiden mekteplerin duvarları mavi renge boyanırdı. İç duvarları, çocuklar ona baksınlar da sükûnete gelsinler, dersi dinlesinler.
Sakin sessiz ders yapsınlar.
Bugün de yaramaz, çok ağlayan ve hırçın çocukların odalarına umumiyetle mavi dekorasyon yaparlar ki çocuk maviye baktıkça sakinleşsin diye. Şimdi
kız çocuklarının halini düşünemiyorum.
Kız çocukları, onu da söyleyeyim. Erkek çocuklar ailenin devamı için lüzumlu görüldüğü için mavi renk onlara tahsis edilmiş. Peki erkek çocukları mavi giyince kızlara ne kalıyor? Onlara da kadınlığı sembolize eden gülün hakim rengi olan pembe. Yani o da kötü değil aslında. Yani orada da kadına biçilen o pembe rol de gülle alakalıdır. Yani gül çünkü kadınlığı sembolize eder.
Aslında şimdi reddedilen rollerden bahsediyoruz.
Tabii şimdi şu anda
renkler de reddediliyor şimdi ama artık yani tarihsel olarak konuştuğumuz için söyleyelim.
Şimdi mavi renk, mesela kırmızı rengin bir hususiyeti var. Kırmızı renk kan basıncını arttırır. İnsanı heyecanlandırır. Onun için lokantalarda falan kullanırlar umumiyetle. Yemekler kırmızı paketlidir. Eskiden camilerin halıları da kırmızı yapılırdı. Çünkü dikkat çeker, namazda herkesin secde yerine bakması lazımdır ve heyecanlı olması lazımdır Allah'ın huzurunda. Şimdi mavi döşeniyor. Halbuki mavi bir cami için en uygun olmayan renktir. Çünkü cami sükunettir ve gözü başka tarafa döndürür. Sükunet bulduğunuz zaman yere değil başka tarafa bakarsınız. Yanlış bir tercih. Şu anda yani mavi çok güzel bir renk olmakla beraber halılarda tarihte hiç düşünülmemiş. Mesela cami çinilerinde ki çini rengidir mavi biliyorsunuz. Hakim renk mavidir. Çin'den geliyor. O da aynı şekilde zor elde edilen bir boyayla yapılıyor. Ve hatta Sultanahmet Camii ki Türkiye'deki Çinli sanatının en mühim numunelerinden bir tanesidir. Mavi Cami, Blue Mosque diye tanınmıştır. Hakikaten içeriye girdiğiniz zaman kendinizi mavi bir dünyada hissediyorsunuz.
Sanki bulutlarda gibisiniz. Evet. Sanki gökyüzündesiniz.
Evet, gökyüzünde gibisini hissediyorsunuz.
O his çok güzel.
O kastı mahsusla yapılmış. Ne zaman insan mavi renge baksa rahatlar, sükunet bulur.
İbadet yaparken de ihtiyacımız olur.
Onun için duvarlar onun için mavi renge boyanır. Ve ama şöyle bir durum da var. Mavi iştahı kapatır. Yani sükunet. Onun için hiçbir gıda mavi değildir.
Hiç mavi renkle... mutfakların maviye boyanması hep önerilir.
Önerilir. O başka sebep. Ama mesela hiçbir gıda maddesi mavi pakete konmuyor. Hep dediğim gibi.
Ya da logosu mavi.
Logosu mavi olmuyor. Mavi otoriteyi, mavi sükuneti ve mavi aynı zamanda da istikrarı sembolize ediyor. Onun için pazarlamacı şirketlerin logoları mavidir. Pazarlamacılara umumiyetle mavi renkte giyinmeleri tavsiye edilir. Yani biz gelip geçici değiliz.
Taksi gibi sarı olmasına gerek yok.
Olmayız, onlar gelip geçicidir. Sakiniz, barışçıyız, kendimize güveniyoruz ve sizinle her zaman muhatap olacağız derler. Maviyi seven insanlar umumiyetle böyle insanlardır. Sükuneti seven, sabırlı, kendine güvenen insanlardır. Yani mavi renginde böyle bir şeysi var. Onun için kadınların ve çocukların en çok sevdiği renk mavidir. Böyle bir araştırma yapılmış. Mavi rengi en çok sevenler kadınlar ve sonra çocuklar. Erkekler sonra geliyor mavide. Belki erkeklerin heyecanlı görünme şeysinden kaynaklanıyor.
Ya da barışa çok yatkın değiller belki kadın gibi. Çünkü mavi aynı zamanda.
Evet, barış rengidir. Şimdi onu da söyleyeceğiz. Hı-hı. Şimdi mavi Arapça bir kelime. Bizim lisanımız Arapçadan gelmiş. Ma-i su rengi demek. Halbuki suyun rengi yok. Tıpkı göğün rengi olmadığı gibi. Fakat hatta dünyaya mavi gezegen diyorlar içinde su olduğu için. Bakıldığı zaman öyle gözüküyor.
Dışarıdan bakınca öyle
evet,
görünüyor.
Bu tabii bir yansımanın alametidir. Evet. Gökyüzünün rengini aksettiriyor. Aslında gökyüzü de mavi değil. Işığın, güneşin ışıkları skala halinde kırılıyor. Dalga boyu en büyük olan kırmızıdır, en az görülüyor. Dalga boyu en küçük olan tevazuunda demek şey var. Mavidir. O en çok görülüyor ve bütün gökyüzü mavi. Gökyüzü mavi olunca onun aksettiği su da mavi oluyor.
Demek ki küçük olduğuna bakmamak lazım. Bazen etkisi.
Evet, tesiri çok fazla
en
olabilir.
Büyük olabiliyor.
Onun için enteresandır. Yani dünyada en hakim renk mavidir. Gök mavidir, deniz
gezegenimizin
mavidir.
Gezegenimizin adı mavi
onun için,
gezegen.
Onun için dünyaya mavi gezegen demişler. Bu da enteresandır. Eğer mesela bu güneş kırılmasaydı, bu da çok enteresan bir şey, güneşin ışıkları. Güneşi biz yıldız gibi görecektik. Çok parlak bir yıldız ve beyaz görecektik.
Atmosferimiz olmasaydı yani.
Evet, atmosfer olmasaydı. Hı-hı. Ve gökyüzü simsiyah olacaktı. Ve bütün yıldızları kandil gibi görecektik. Bu da korkunç bir şeydi. Yani atmosferin varlığı ne kadar mühim. Yani hiç kimse, insanlar... eskiler der ki insanlar mebzul nimetlerden gafildir. Yani bol olan nimetten gafildirler. Hep az olan nimete şükreder. Hmm. Mesela dünyada bir insan için en büyük nimet nefes almak ve onu vermektir. Saniyeler sürer. Ben hiçbir kimse görmedim nefes alıp verdiği için Allah'a şükreden.
Hep etmemiz lazım.
Etmemiz lazım. Su mesela olmasa yaşanmaz. Hiç kimse su için yani güzel
Allah'ın
bir sofra için.
Allah'ın verdiği nimetler evet. İşte farkına varmıyor.
Efendim işte atmosfer de böyledir. Atmosfer olmaz zaten yaşamamız mümkün değil de. Bir de böyle bir manzara ile karşılaştı. Bütün gün gökyüzü simsiyah olacaktı. Şimdi mavi göklerin rengi olduğu için aynı zamanda Allah'ın azametini, kudretini, büyüklüğünü sembolize eder. Onun için eski Türkler mavi rengi mukaddes kabul etmişlerdir. Malumunuz her dinde şiar olarak kabul edilen ve beğenilen maddi şeyler vardır. Bunları bir tapınma vasıtası olarak görmemelidir. Mesela yeşil renk İslamiyet'te tutulmuş bir renktir. Yani dinen çok mukaddes illa değil
mesela
ama
İslamiyet'in sembolü müdür
değildir
yeşil renk?
Ama sembolü olmuştur zaman içinde. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber yeşil rengi severdi. Yeşil renk biliyorsunuz insanı yatıştıran bir renktir. İtminam veren bir renktir. Onda öyle bir hususiyeti vardır. Onun için yeşil rengi sevmiş. Hatta benim çocukluğumda derlerdi ki yeşil renkli ayakkabı, çorap giymeyin. Yeşil renkte helal maşrafası olmaz. Yani yeşil hakaret mahallinde kullanılmaz derlerdi. Demek ki bu bir halk kültürü olmuş. Yani ama Hazreti Peygamber'in yeşili sevdiğini biliyoruz. Türbesi yeşile boyanmıştır. Eskiden hacdan gelenler kapılarını yeşile boyarlardı. Yani bu gösteriyor ki sonradan da olsa ama bir temeli var. İslamiyet'te yeşil renk makbul. Eski Türkler yani Müslüman olmadan önceki Türkler mavi renge apayrı bir kıymet vermişlerdir. Gök Tanrı diyorlar. Gök Tanrı Türklerin göklere tapındığını göstermiyor. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Göklerin Rabbi olan Allah'a tapındıklarını gösteriyor. Allah'ın en büyük vasfı olarak göklerin Rabbi olması vasfedilmiş ki gökler insanın elinin ulaşamayacağı, kudretin yetişemeyeceği bir yerdir. Yükseklik ancak Rabbin hakim olacağı bir yerdir. Bu da gösteriyor ki Rab ne kadar büyüktür. Türklerin böyle bir sembolize edişi var. Ama burada gök rengi olan mavi de eski Türklerin dinlerinin mukaddes rengi olmuş. Ve sonsuzluğu, ilahi kudreti de sembolize etmeye başlamış. Eski Türklerde Göktürklerin bayrağının mavi olduğu söyleniyor. Gelinler evlenirken evliliğin uzun sürmesi için beline mavi bir kuşak bağlanırdı eskiden. Yani mavi rengin böyle bir Türklerde, eski Türklerde sembolik yeri vardır.
Hem kıyafetlerinde hem dokumalarında hem evlerinde hem objelerinde
evet.
Maviyi çok kullanmışlar.
Çok kullanmışlar.
Şimdi maviyle ilgili bazı alışkanlıklarımız da aslında o günden bugüne geliyor.
Mesela benim çocukluğumda Bülent Ecevit ilk siyaset sahnesine çıktığında hep mavi gömlek giydi. Biliyorsunuz modern politika dünyasında bilhassa Anglo-Amerikanlarda politikacıların hareketleri, mimikleri, kullandıkları kelimeler, kılık kıyafeti bunların hepsi ehemmiyet taşıyor. Ve bununla alakalı bir müşavirleri var. Onları bu hususta brief edip yönlendiriyorlar. Bülent Ecevit Amerikan vari birisi olduğu için demek ki böyle bir yardım almış.
Amerikan vari birisi.
Robert Kolej mezunuydu. Yani. Onun için Amerikan kültürüne vakıftı. Kastettiğim o. Amerikan kültürünü yani, bilen
çünkü,
Türkiye'de çünkü o zaman
düşünce yapısı açısından baktığınızda yanlış anlaşılmasın.
Şöyle Bülent Ecevit politik sahasına girene kadar Türkiye'de evet Türkiye 1945'ten beri Amerika'nın yörüngesindeydi ama çok fazla Amerika'ya dair bilgi yoktu. O zaman Amerikan filmlerinden başka Amerika'yı tanıma vasıtası yoktu. Amerika'ya giden gelen çok azdı. Robert Kolej mezunu olduğu için Bülent Ecevit ve entelektüel bir aileden geldiği için bu kültürde yetişmişti. Bu kullandığı mavi rengi ben
bilerek
ondan ilhamla seçtiğini. Bilerek seçtiğini veya en azından ona etrafındakilerin böyle empoze ettiğini söylüyor. Sonra mavi renk zaman içinde hürriyetin sembolü oldu. İşte mavi renk demek hürriyet demektir, serbestlik demektir. Tam maalesef onu karşılamıyor ama biliyorsunuz bazı şeylere insanlar sembolik mana verirler. Ve zaman içinde artık onun sembolik manası olur ve ondan kolay kolay kurtulamaz. Yani mavi rengi de hatta Ecevit mavisi derlerdi
Demokrat
ona.
Demokrat mavisi.
Demokrat mavisi, Ecevit mavisi derlerdi. Şimdi tarihte mavi rengi yiyecek falan olmadığı için onunla alakalı çok fazla isimlendirememişler. Fakat Antik Mısır'da mavi renge bilhassa lacivert taşı diye bir taş vardır. O taşın rengidir, asnapsis rengi. Ondan dolayı Mısırlılar çok kıymet vermişler ve bu rengi elde etmek üzere çok uğraşmışlar. O taştan onun sentetiğini yapmaya çalışmışlar. Hatta o taşın isterse bir insanın altın madenlerden altın elde edebileceğine, yarayacağına bile inanmışlar eski Mısırlılar. O lacivert taşının. Lacivert ismi oradan geliyor. Farsça bir kelime ama bu apisin rengidir. İlk bilinen ve kıymet verilen odur. Fakat eski Mısırlılarda mavinin daha başka bir manası da var. Mısır tanrısı vardır, Horus. Mısır valisi tanrısı Horus aslında tanrı değildir. Tanrı diye hep anlatılıyor bunlar ama bu eski kahramanlardan. Kahramanlar biliyorsunuz öldükten sonra şimdi tanrılaştırma diyorlar ama çok yüceltilir. İnsanlar onu bir müddet sonra tapınmaya başlarlar ve öyle kabul
ederler. Birkaç nesil geçince,
evet,
değil mi?
Horus savaşta gözünü kaybetmiş. Allah ona tekrar yeni bir göz vermiş ve o göz mavi. Bunun da bütün düşmanlarını alt etmiş. Onun için Horus mavi gözle sembolize edilir ve eski Mısır'da gerek bu göz, Horus'un gözü.
Horus'un gözü, evet.
Gerekse onun rengi olan mavi her zaman yüceltilmiştir. Yüksek bir kıymet verilmiştir. Eski Türklerde de böyle. Ondan sonra antik çağda yayılmış olan bütün dünyada bu böyle olmuştur. Mavi renk zor elde edildiği için biraz evvel söyledim ki 1700'lerin sonuna doğru sentetiği yapılmaya başlandı ilk defa. Ve mavi rengin dünyada yaygınlaşması 150 yıllık bir hadisedir. Yani 1800'lerde yaygınlaşmıştır. Ondan önce mavi elde etmek her zaman anlattığım gibi zordu. Hı hı. Sentetiğin elde edilmesi böyle. Şimdi mavi aynı zamanda göz olduğu için ve eski insanlar ve bugün de tabii İslam inancında ve diğer inançlarda da vardır. Bazı insanların gözlerinin, bakışlarının insana tesir edeceği de inanılırdı. Nazar değmek denir buna.
Bu konuya isterseniz şimdi bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Sonra bundan başlamak üzere nazar, renk, bunun bertaraf edilmesi için yapılanlar, nazar boncukları, bunları daha geniş konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün mavi rengi konuşuyoruz. Bizim kültürümüzde de oldukça önemli bir renk aslında mavi. Mavi deyince de şu anda herhalde dışarıda bir anket yapsak ilk aklımıza gelecek olan şey nazar boncuğu olur. Nazar boncuğuyla korunmaya çalıştığımız nazarın kaynağının da mavi göz olması çok enteresan.
Enteresan. Şimdi şöyle mavi göz çok nadir bulunan bir gözdür.
%1'miş galiba,
evet,
değil mi? Yeşil ondan daha az.
Mavi gözün çok, yani dedik ya, mavi hep seçkinlik ifadesidir. Yani soyluluk ifadesidir. Prusya mavisi vardı mesela. Sentetik olarak elde edilmiş tablolarda falan koyu bir mavidir. Mesela Bizans'ta maviler yeşiller diye takım var, araba yarışları yapıyorlar. Hmm. Maviler soyluların tuttuğu taraf, yeşiller halkın ve burjuvaların tuttuğu taraf. Hmm. Yani orada bile maviler, aynen, böyle. Demek ki az olunca bir şey, hmm, hem yani kıymetli, hem biraz da ürkütücü oluyor. Mavi gözü mavi olanların bakışından başkalarına zarar verme kabiliyetine sahip olduğuna inanılırdı. Yani mavi gözlü birisi birine bakınca onun nazarı değeceğine ve bakıp da beğendiği şeyi zarar geleceğine inanılırdı. Bu nazar bizim kültürümüzde de vardır. İslam kültüründe
yine
de vardır.
Yine mavi gözle mi bağlantılı?
Halk arasında böyledir. Eskiden gözü mavi olanlardan nazar geldiğine inanılırdı. Gözü mavi olanların nazarından korkulurdu. Hatta Sultan Reşat'ın gözü mavi olduğu için etrafında gidip Sultan Reşat'ın nazarı değeceğinden korkarlar. O da zavallı zaten dilinden maşallah düşürmezdi. Fakat bizim kültürümüzde nazarın mavi gözden, daha doğrusu bizim İslam inancında nazar vardır. Kur'an-ı Kerim nasıyla, hadis-i şerifle sabittir. Yani bir insanın nazarının başkasına değmesi ve ona zarar vermesi mümkündür. Bu bir hayvan olabilir, bu bir eşya olabilir, hatta bir insanın kendisi olabilir. Eshab-ı Kiram'dan çok yakışıklı bir zat vardı, Sehil bin Huneyf adında. Bir gün su kenarında yıkanırken vücudu beyaz ve güzelmiş, Arabistan için nadir rastlanan bir güzellikte. Birisi onu görünce böyle bir vücut kadınlarda yoktur demiş. Ne kadar güzel vücudu var. Onun üzerine adamcağız geliyor, hastalanıyor, 40 gün ateşte içine yatıyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki bunun başka bir izahı yok. Bu bir nazardır. Nazarı değen kişinin elinin değdiği suyla yıkanıyor. Ve işte bir Hazreti Peygamber bir nazar duası öğretiyor. Ve Seyyid bin Huneyf iyileşiyor. Yine aynı şekilde böyle olduğu bilinen bir adamı Beni Esed kabilesinden getiriyorlar. Ve Hazreti Peygamber'e nazar değdirip ondan kurtulmak istiyor müşrikler. Hmm. Ve onun üzerine Kur'an-ı Kerim'in ve Kalem Suresi'nin son iki ayeti nazil oluyor. Ve İyyekâdüllezine diye başlar. Eskiden evlerde hep asılıydı. Nazar ayeti derler buna. Ve kule özürleri okumak suretiyle Hazreti Peygamber bu şeyden emin oluyor. İslam inancında nazar, yani bir insanı bir insana kem gözü, isabeti ayın derler buna. Hı hı. İki, görülmeyen varlıklar olan cinlerin ve bilinmeyen metafizik bir iş olan büyünün insana tesiri mümkündür. Fakat İslamiyet bunu çok fazla büyütülmemesini, çok fazla gece evet. gündüz bununla oturup kalkılmamasını, bunun vukuunun çok nadir olduğunu, bundan korunmak için bir takım dualar var. Sabah akşam bunları insan okusa, inanarak okusa, onlara hiçbirinin zarar vermeyeceğini söylüyor. Pek çok insan psikolojik rahatsızlıklarının veya beceriksizliği yüzünden başına gelenleri ya nazarla ya büyüyle cinlerle alt ediyor ki bu da yanlıştır, bir Müslümana yakışmaz. Şimdi nazar ile nazarın hakikatini müfessirler şöyle anlatıyorlar. Nazar bir insanın gözünden bir şua çıkıyor. Bu şua zararlı. Herkesin gözünden çıkan şua zararlı değil. Bunun gözünden çıkan şua zararlı. Bunun için bir mavi göz kaydı yok yalnız. Çıkar, karşı tarafa zarar veriyor diye inanıyorlardı.
Bu kontrol edilebilir bir şey değil. Bu kişide varsa var yoksa
varsa var yoksa yok. Onun da yolunu İslamiyet şöyle gösteriyor. Maşallah desin. Bir insan birinde bir şey gördüğü zaman maşallah derse ona nazar. Ben çocukken babaannem bana dedi ya yavrum bir adamın dilinde birkaç kelime olacak. Birinde güzel bir şey gördüğümü maşallah diyeceksin. Bir şey yapmaya niyetlendiği zaman inşallah diyeceksin. Birisi hapşırdığı zaman elhamdülillah derse yarhamuke Allah diyeceksin. Sana bir nimet erişirse elhamdülillah çok şükür diyeceksin. Bir kaza, bela, musibet olduğu zaman dizlerini dövmeyeceksin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz diyeceksin. Bunları bana babaannem daha çocukken öğretmişti ki bu zaten bizim kültürümüzde olan şeylerdi. İnsanın ağzı böyle olursa nazar değmez. Hatta bununla alakalı da masal anlatmıştı. Yani bir de rüya görünce hayırdır inşallah demezse anlatılmayacak. Mutlaka hayırdır inşallah diyecek. Zaten hayırdır inşallah deyince hayra yormuş oluyor biliyorsunuz.
Ondan sonra artık ne söylerse söylesin.
Ne söylese kıymetli. Çünkü ilk rüya mı, ilk tabir miyimdir? Şimdi fakat ilim bize gösteriyor ki insanların gözünden şua çıkmıyor. İnsanların gözüne şua geliyor. O zaman bu tefsir yanlış. Doğru olan tefsir şu. Buna tefsir alimleri söylüyor. Ben söylemiyorum. Haset. Yani insanlar eğer bir şeyi haset gözüyle bakarsa, bu aynı zamanda onun için bir kötü temenni, kötü dua oluyor. O zarar veriyor. Yani nazarın zarar vermesi hasetli gözdür.
Yani aslında beynimizin o anda o gördüğü şeyi kıskanması ve ona tepki vermesi.
Onun için maşallah diyoruz.
Peki maşallahın sırrı nedir?
Maşallah demek beğenmek. Yani Allah'ın kuluna verdiği o nimeti ona layık görmek demek. Ona layık görünce haset etmiş olmuyoruz. Maşallah. Allah dilediğine veriyor.
Yine maşallah diyene kadar böyle o anlık bir şey ya.
İşte ama işte bu hadis-i şerifle sabittir. Güzel bir şey gördüğünüzde maşallah derseniz Allah dilerse demektir. Allah'ın dilediği demektir maşallah. Yani Allah dilemiş de vermiş dediniz mi siz onu ona çok görmüyorsunuz.
Aslında biz oradaki çaresizliğimiz yani onun var benim yokun açıklamasını yapıyoruz. Evet. Allah öyle takdir etmiş ona vermiş.
Evet işte bu haseti tabii önlüyor. Yani. Haseti önlüyor. Bu nazar, o zaman mesela bir insanın kendine nazarı değmez. Hani derler insanın kendine nazarı değer mi? Eğer bilinciyi kabul etsek, yani gözden çıkan ışınsa, evet bir insanın kendine nazarı değer, değebilir. Ama eğer ikinci...
kendine nazarı değmez mi?
Nasıl?
Kendine nazarı değmez mi insanın?
İşte bu ikinci görüş eğer müfessirlerin bildirdiği ikinci görüşse, yani hasetse bir insan kendini haset etmeyeceği için bir insanın kendine nazarı değmez. Dolayısıyla birinci görüşü kabul edersek görmediğiniz şeye nazar değmez. Gördüğünüz şeye nazar değer. İkinci görüşü kabul ederseniz görmediğiniz şeye de nazar değer. Duysanız ki birisi bir nimete kavuştu. Ona haset ederseniz ona da nazar diyebilir. Onun için insanlar...
Allah korusun diyelim.
Evet. Haset zaten kötü bir şeydir. Ateşin otu yiyip bitirdiği gibi insanı mahveder. El hasud le yesud derler. Haset eden mutlu olmaz. Başkalarındaki şeyi gördükçe evet ona zarar verir belki nazarıyla ama kendisi de yanar tutuşur.
En büyük zararı kendine verir.
Onun için akıllı insan haset etmez. O ama akıllı insan zaten azdır biliyorsunuz. Şimdi bu mavi gözlerin zavallı mavi gözlere yapılan ithamdan dolayı nazar değmesin diye eşyaya mesela güzel tarladaki ekinlere, güzel elbiseye, güzel eşyaya ve çocuklara mavi boncuk takmak adet olmuştur. Mavi boncuk. Çünkü insan ilk önce onu görür ve o nazarın zararını izale eder
dikkat
diye.
Dikkat çekici
evet,
olduğu için.
Evet.
Ama işte yine ışından kaynaklanıyor.
Işından kaynaklanıyor.
Eğer onu öyle kabul ediyorsak yani bir insanın gözünden bir şua çıkıyor ve o değiyor diyorsak o zaman evet. Ama uzaktan taktığımız bir mavi boncuğun.
O zaman kıymeti yok. Onun için bu mavi boncuk da çok münakaşa mevzu olmuştur. Bütün kültürlerde var olan bu nazar boncuğu ki bizim kültürümüzde de çok vardır. İnsanlar hem de böyle çok entelli. Bu mevzulara çok uzak olduğunu zannettiğiniz insanlar bile bu nazar boncuğuna çok ehemmiyet verirler. Nazara çok ehemmiyet verirler. Bir şey söyledikleri zaman hemen tahtaya vurup şeytan kulağına kurşun derler. Bu da çok enteresan bir şeydir. Yani çayın Türkiye'de her kesimde insanın sevdiği bir gelenek olarak devam etmesi gibi nazar boncuğu da her kesimde var. Din alimlerinden bazıları buna cevaz vermemiş. Bunun manasız bir muska olduğunu söylemişler. Bazıları ise böyle düşünülmezse yani
Ondan medet umulmazsa.
Ondan medet umulmazsa. Bu bakanın kötü gözünü alır diye düşünülürse caizdir demişlerdir. Yani mavi dediğim gibi nazara da nazarla da alakası olan bir şey. Mavi aynı zamanda aşkın da sembolüdür. Bir tek unutma benim çiçeği mavi renkte bildiğim kadarıyla. Çok az çiçek mavi renkte. Onlar sonradan elde ediliyor. Bu unutma beni çiçeği Madame Pompadour vardı. Kral 14. Louis'nin sevdiği bir kadındı. O hep onu takardı saçlarına. Ve Fransa'da 18. asırda unutma beni çiçeği ve mavi renk aşkın sembolü olmuştu. Hmm. Ve ondan sonra gerek Fransa'da gerek diğer bütün edebiyatlarda mavi renk hep aşkın sembolü.
Ve sanki böyle kırmızı pembe gibi geliyor insanın aklına.
Hayır mavi renk. Hmm. Mavi renk. Mavili tabirler çok. Mesela mavi kan tabiri var. Soylular için mavi kanla derler. Mavi kan aslında çok tabii basit bir izahı var. Halk güneşin ışığında çalışırlar. Ve tenleri yanar. Soylular güneşe çıkmadıkları için güneşin zarar vereceğine eskiden inanılırdı. Ve hiç kimse güneşe çıkmazdı. Bugün bizim şemsiye dediğimiz nesne, yani yağmurdan korunmak için kullandığımız nesnenin adı bile şemsiye. Güneşliktir. Arapçası bu farça. Arapçası mızalle, gölgeliktir. Yani güneşten korunmak için takılır. Çünkü yağmurda zaten kimse dışarı çıkmaz. Güneşten korunsun diye takılır. Güneşin zarar vereceğine inanırlardı ki haklılar. Güneşin uzun zaman güneş ışıklarına maruz kalmak da akıllıca bir şey değil. Hele hele eski zamanlarda deniz kenarında oturmak, plajda güneşlenmek bunlar hiçbir zaman kabul edilebilen şeyler değildi. Soylular hiç güneşe çıkmadıkları için, çünkü kendilerine dikkat ettikleri için ve çalışmak mecburiyetinde olmadıkları için onların tenleri bembeyaz olurdu. Hmm. Ve damarları da masmavi görünürdü.
Hmm. Aslında kanın için, yani içindeki kanın da mavi olduğu fikri oradan
evet,
geliyor.
Evet, onlar onun için mavi kanlılar derlerdi. Zaman içinde sembolik bir mana taşımış. Soylulara mavi kanlı demişlerdir. Bir de komedi edebiyatında mavi sakal vardır. Mavi sakal ümitsiz aşkı sembolize eder. Mavi Sakal diye bir roman var. Barbazul bu elde edemiyor bir türlü sevdiklerini. Çok kadına aşık oluyor. Fakat hepsinden bir şekilde hüsrana uğruyor. Onun için eskiden benim çocukluğumda böyle çok kişiye, hercaya aşık olup da hiçbirinden şey görmeyene Mavi Sakal diye dalga geçerlerdi. Şimdi Mavi Sakal'ı kimse bilmez. Eskiden herkesi memnun etmeye çalışana mavi boncuk dağıtıyor derlerdi. Mavi boncuk dağıtmak herkesi gönlünü hoş etmek demektir. Çünkü mavi biliyorsunuz sükunet ve istikrar rengidir. Memurlar iyi bilirler. Şimdiki memurlar bilmezler. Mavi kağıt almak işten çıkarılmak demektir. Çünkü işten çıkarılma şeyini mavi renkli kağıda yazarlarmış.
Eyvah.
Oradan kalma bir şey. Şimdi bunu bir de sarı zarf vardır. Sarı zarf ise soruşturma demektir. Tahkikat demektir. Şimdiki memurlar ve gençler hiç bilmezler bunu.
Tabii,
ama
şimdi artık bunu böyle zarflar gelmiyor herhalde.
Gelmiyor. Bürokrasi eski bürokrasi bilenler bilirler.
Eskiden bazı evlerin kapısı maviye boyanırmış. Bir de ondan
bahsedelim
mi? Neden?
Şimdi aklıma geldi. Onu da söyleyeyim de sonra onu söyleyeyim. Mavi tren vardı eskiden. İstanbul'la Ankara arasında çalışırdı. Trenlerin saatlerce sürdüğü. Mesela Ankara İstanbul arası 400 kilometredir. Ankara Eskişehir üzerinden geldiği için mesafe biraz daha uzun ama tren yolu saatler sürerdi. Akşam 9'da binerdiniz. Sabah 9'da ancak Ankara'ya varabilirdiniz. En iyi ihtimalle. Hiç rötar yapmazsa beklemez. 12 saat. Belki daha fazla sürerdi.
Yürümeden hallice.
Evet, yürümeden biraz halliceydi. Aynen öyle. Şark'dan gelen trenler zaten 2 gece 2 gündüz falan sürerdi yani. 24 saat 48 saat süren trenler vardı. Ama tren seyahati o kadar tatlı bir seyahattir ki insan uzadığına bile dertlenmez. Hatta yolda rötar yapardı. Rötar çok çirkin bir şeydir. Çünkü beklemek el intizar eşeddi minenler. Beklemek ateşten şiddetli. Fakat inerdik biz o rötar yaptığı zaman. Eğer istasyonda durduysa orayı bir keşfederdik. Satıcı varsa bir şeyler alırdık. Lüzumlu lüzumsuz. Yani çayır çimense orayı keşfedip acaba bir şey meyve var mı, su var mı ona bakardık. Tren zaten kalkacağı zaman çuf çufunu öttürürdü. Dönerdik. Yani onu bile insan bir zevk olarak görüyordu. Ne günler yaşamışız.
Fırsata çeviriyor
fırsata
işte.
Bilmeden onu yapmışız biz. Mavi tren. Mavi tren konunca adı mavi. Yani bu değişen bir şey yoktu. Biraz daha hızlı gidiyordu. Şeyi maviydi. Renkleri maviydi. İçi maviydi. Evet, mavi boyalıydı. İçi de maviydi. Ve farkı şuydu. Eskiden trenler kompartımanlıdır. 6 kişi oturacak şekilde oda odadır. Bu pullmanlıydı. Aynı otobüsler gibi baştan aşağı mavi tren deniyordu. Şimdi mavi rengin aynı zamanda
Bir de mavi kart vardı şimdi.
Mavi kart vardı. Evet, o da aynı şekilde. Şimdi evlerin kapısı maviye boyanırdı. Mavi renk, mavi şehirler var. Mesela Fas'ta Şefşufan diye bir şehir var. Orası mavi renklidir. Yahudiler kurmuş orayı. İspanya'dan gelen Yahudiler. Tevrat'ta bir yerde geçiyor. Rabbinizin size olan nimetlerini hatırlamak üzere mavi kaytan, mavi sırma taşıyacaksınız. Yani mavi demek onu sen boyun. Onlar bütün şehri maviye boyamışlar. Şefşufan bugün turistik bir şehirdir. Kaldırımları, kapıları, evleri, binaları her şey mavidir şu anda. Bir de Şirinler diye bir
çizgi film.
Eskiden Kelt mitolojisinde cinler, yani gözle görülmeyen varlıklar ki biz de Müslümanlar buna inanıyoruz. Bütün dinlere inanıyor. Mavidir. Mavi renklidir. Bu da mavinin metafizik manasıyla alakalıdır mavi renk. Yani nazar boncuğu niye mavi falan onunla alakalıdır. Sonra Şirinler diye film çekildiği zaman onları da mavi renk. O da zaten Kelt mitolojisinden göre mavi renkli yapmışlardı. Onların çekildi o filmin o çizgi filmdi. Onu sonra film yaptılar. İspanya'da Jardus muydu neydi şehrin adı Endülüs tarafında. Maviye boyadılar şehri film platosu olsun diye. Sonra dediler ki bu kalsın.
Böyle kalsın.
Böyle kalsın. Oylama yaptılar şehirde. Şehrin ekserisi oranın mavi kalmasına rey verdi. Şey gibi Eyfel Kulesi gibi. Eyfel Kulesi 81 fuarına Paris fuarı için geçici olarak yapılmıştı. Ondan sonra dediler ki bu güzel bir şey. Burada kalsın abi güzel bir şey değil. Öyle kaldı. Oylama yapıldı zannediyorum o zaman da. Ve Eyfel Kulesi kaldı.
Şu anda dünyanın sembol eserleri.
Paris'in değil Fransa'nın sembolü olmuş.
Dünyanın
sembolü olmuş bir eserdir. Hatta Fransa'da onu sevmeyenler o zaman karşı çıkanlar olduğu gibi bugün de Eyfel'i sevmeyenler vardır. Hatta Eyfel'i sevmeyenler cemiyeti var. Guy de Maupassant, Sıvan'ın aşkı müellifi, Jean de Giraudot falan. Onlar hep o eski yazarlar, onun şeysi Marcel Proust, onun azasıydı. Hatta demişler ki Guy de Maupassant'a, siz demişler hem Eyfel'i sevmeyenler cemiyetinin reisisiniz veya azasısınız. Hep Eyfel'desiniz, o da lokanta var ikinci katta.
Meşhur, evet.
Diyor ki Guy de Maupassant. Paris'te Eyfel'i görmediğim tek yer burası. Görmek bakayım. İstemiyorum ben onu diyor. Çünkü Paris dümdüz bir yerdir. Nereden bakarsanız görünüm. Eyfel görünür. Tek bir tepe var Montmartre. O da çok alçak bir tepedir. Şimdi bu şeylerin maviye boyanmasının sebebi akrep başta olmak üzere.
Kapıların maviye boyanma
yılan
sebebi.
Yılan gibi haşeratın yaklaşmasını engelliyor. Hatta ben çocukken çöp bidonları vardı. Eskiden yuvarlak variller vardı her evin önünde. Evin büyüklüğüne göre. Zaten o zaman evler çok büyük değildi. Bir veya iki tane varil olurdu. Bu varili çöple dolardı. Akşamları çöp arabası gelir. Bu varili döker götürür.
Şimdiki konteynerlerin
varili idi bunlar. Bunları maviye boyanma emri gelmiş. Japonlar yapmış ilk defa ve müspet netice almışlar. Fare vesaire haşeratın gelmesine engel oluyor. Kuzey Afrika şehirlerinin çoğunda evlerin pencereleri ve kapıları mavidir. Esas sebep bu. Ama çok güzel bir görüntü veriyor. Evler beyaz, kapılar ve pencereler mavi olunca bizdeki Alaçatı gibi. Şimdi turistik oldu artık. Yani Tunus'un pek çok şehri böyledir. Ama hiç kimse bunun aslında...
Orta Doğu'ya doğru gidildikçe de böyle. Kudüs'te böyle mesela.
Hep öyledir. Mavi renk. Eskiden mavi renk, kapılar maviye boyanıyordu. Çünkü bizde erkek evlat var. Soyumuz devam edecek, kapımız devam edecek çünkü mavi hakimiyet, otorite ve devamlılık sembolüdür. Şimdi artık kapıların ve pencerelerin maviye boyanması tamamen tıbbi veya şey sebeplerledir.
Şimdi artık dekorasyon olmuş.
Dekorasyondur ama dediğim gibi mavi şehirler var. Ha Hindistan'da var. Rajasthan'da Jodhpur diye bir şehir var. O da aynı şekilde bütün evlerin her tarafı mavidir. Mavi şehir diye bilinir. Demek ki mavi dikkat çekici bir renk şeyde de kullanılıyor. Maviyi kim sever? Yeşil renkli bitkiler sever. Çünkü maviden çok şey alıyorlar onlar. Klorofil. Onun için seralara mavi rengi de en çok veren floresan ışığı. Onun için floresan koyuyorlar seralara.
Aydınlatmış.
Ki daha çabuk yetişsin, daha çok klorofil alsın diye. Bunlar mavi böyle. Semerkant dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Emir Timur'un baş şehri. Burada kullanılan malzemenin ki biliyorsunuz daha çok toprak malzemesi kullanılmış mıntıka itibariyle maviyle zenginleştirilmiş ve Semerkant kendine mahsus bir mavisi vardır. Binalarda, dış ve iç süslemelerde mavi hakimdir. Ve içeriye girdiğiniz zaman her taraf sarı, toprak rengi bir yerdir. Ve orası bu mavi ile apayrı bir sizi yere götürmüş oluyor.
Bu renklerin içinde bazı milletlere, topluluklara özel olanlar da var. Mesela mavi evet çok var ama Türk Çinilerindeki mavi evet. bizimle sembolize olmuş.
Ve bunu mesela biraz... mavinin bir tonu var, sözünüzü kesiyorum. Turkuaz adını
evet,
vermişler.
Şimdi onu söyleyeyim. Biraz yeşille karışmış yeşille, hali.
Yeşilimtırak bir o işte Şark'tan, Şark'taki Çinilerle gelen İran, Selçuklu üzerinden bize gelen ve adeta bütün Türklerin yaptırdığı ki Semerkant'takiler de öyledir. Hafif yeşilimtırak mavidir. Bu mavi renk zaman bütün dünyada Türkuaz yani Türk mavisi olarak kabul edilmiş ve adeta Türklerin sembolü olmuştur. İstanbul festivali olurdu eskiden. Orada bu renk kullanılmıştır. Eskiden
İstanbul'un logosu bu renk.
Logosu bu renk. Avrupalı diplomatları verilen hediyelerde bu renk kullanılıyor. Firuze'ye yakın bir mavi.
Bizim toplumumuz aslında şimdi biraz daha mesela bakıyorsunuz arabalara siyah beyaz, kıyafetler daha siyah beyaz ama gri. Toplum aslında renkli giyinen evet. bir toplum.
Bizim cemiyetimiz, ben daha önce de anlatmıştım bunu kadın kıyafetlerinden ve erkek kıyafetten bahsederken renk seven bir cemiyettik. Kadın erkek fark etmez, herkes renkli giyerdi. Renkliyi severdi. Gayet de makul çünkü hayat zaten zor ve sıkıntılı. Hele eskiden elektrik yok. Şimdi olsa ne olacak? Bu sıkıcı hayatta renkler insanı biraz evvel programın başında söylediğim canlandırıyor. Mesela bizim büyüklerimiz, yaşlı kadınları ben biliyorum Anadolu'da renkli giyerler. Ve gri, siyah, beyaz giymezler. Hı-hı. Hatta bir kadın bana dedi ki siyah elbise getirmişler bana. Ermeni karısı mıyım ben dedi. Ermeniler kocaları öldükten sonra Rumlar da yapar bunu. Hep siyah giyerler. Matem rengidir. Bizde öyle bir şey yok. Matem bizim dinimizde zaten belli bir zaman tutulduktan sonra zaten tutulmaz. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamış. Erkek kıyafetlerine bakıyorsunuz eskiye ait rengarenktir. Mavi de çok hakim bir renktir. Biraz Osmanlı padişahı
saray müze evet gezdiğinizde görüyorsunuz.
Üzerinde çiçekler evet. ve bir erkek bugün için giyse feminen kabul edeceğiniz desenler bakıyorsunuz padişah kaftanlarında var. Onun için bu bizim değişmez bir şeyimizde. Şimdi insanların kıyafetleri, evleri ve eşyalarında siyah, beyaz ve griden başka renk görmüyoruz.
Beyaz olmasa zaten renk, yani her şey koyu renk olacak koyu renk. Neredeyse.
Şimdi siyah, beyaz çok güzel renkler. Yani dediğiniz gibisin çok asil renkler. Sembolize ettiği manalar, taşıyanı işte kusurları örten renkler çok güzel. Gri görünüşte boz olsa bile dikkat kendine çekmiyor. Göre bir asalet olan bile. Ama bir insanın çevresinde, eşyalarında devamlı siyah, beyaz, gri varsa bu insanda ya bir psikolojik bozukluğa delalet eder veya insanı psikolojik bozukluğa sevk eder. Yani depresyona sevk eder. Onun için biraz renk, bir eve gittik, siyah, beyaz ve griden başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Masanın üzerine ev sahibi telefonunu koydu. Arkası kırmızı kaplıydı. Dedim ki kırmızıyı çok sevmem ama bu rengi çok sevdim dedim. Hmm. Şeye bir renk verdi çünkü. Odaya bir renk
ortamı
verdi.
Ortamı renklendirdi. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür değerli ederim. Katkılarınız için. Görüşmek üzere efendim. Kısa bir ara demiştik. Keyifli uzun bir sohbet yaptık. Tekrar görüşmek üzere.